Kültür Sanat Ajandası'ndan herkese merhabalar. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Bu haftaki konuğumuz Tuğba Çelik. Kendisini daha önce Yoldansızın kitabını konuşmak üzere ağırlamıştık. Fakat şimdi bambaşka bir kitapla karşımızda, bir incelemeyle. Kendisi 1920'lerden itibaren hazırlanmış, yürürlüğe girmiş tüm dil ve edebiyat dersi öğretim programlarını inceleyerek burada adı geçen şair ve yazarlara odaklanmış Muhafazakar Edebiyat Kanunu adındaki kitabıyla. Tabii kitap böyle akademik bir durum sunması söz konusu değil sadece. Çünkü aynı zamanda burada bir eleştirel bakış açısı da söz konusu. Niçin belirli şair ve yazarlar müfredatlarda yer bulabiliyor ve niçin başkaları, başka yazarlar, şairler ötekileştirilerek yer verilmiyor sorusunun cevabı aranmış kısaca bu güzel kitapta ve cidden düşünmeye, sorgulamaya yönlendirecek. Aynı zamanda Türk Dili Edebiyatı okuyan hem akademiye hazırlananlar hem de öğrenciler için de bence rehber bir kitap ve bence edebiyat dünyamızda bir soruyu, büyük bir soru işaretini koyması bakımından oldukça değerli. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ediyorum hem konuk olduğunuz için hem de bu güzel kitap için.
Ben teşekkür ederim. Beni ikinci kez ağırladığınız için bu her güzel zaman. Radyoda.
Her zaman. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi muhalif yazarların müfredat dışı bırakılması söz konusu kadın yazarlarla birlikte. Tabii bundan da bahsedeceğiz. Hangi isimler ön plana çıkmış ve öncelikle bu araştırmayı yapmanızdaki sebep ne ilk başta? Bu soru işaretini niçin ortaya bıraktınız?
Aslında soru başta böyle değildi. Daha önceden neredeyse 7,5 sene önce bir kongreye katılmak için bizim Uluslararası Türkçe'nin eğitim öğretimi kongreleri vardır. Oralardan işte 2017'dekine katılırken şöyle bir soru sormuştum kendime. Acaba edebiyat derslerinde kullanılan öğretim programları, ki edebiyat öğretmenlerinin hepsi bunu kullanırlar. Fencilerin, matematikçilerin de mutlaka takip ettikleri bir curriculum, bir müfredat vardır. Bunların içinde acaba biz edebiyatı nasıl öğretiyoruz'u araştırırken, ki ben doktora tezimi de dil ve edebiyat öğretim üzerine yapmıştım. Bu sefer dedim, yani biz en çok kimden bahsediyoruz? Kim, hangi şairi, hangi yazarı öne çıkarıyoruz ve Türk edebiyatını sunma biçimimiz nasıl diye şöyle bir kolları sıvadım. Fakat kültürel model olarak, bir edebiyat öğretimi yöntemi olarak yola çıkmıştım. Hatta bildirinin başlığı da öyleydi, kültürel model olarak Türk dili ve edebiyat öğretimi diye. Fakat çözümledikçe ortaya çıkan isimler bir benzerlik oluşturuyordu. Yani birbirlerine çok tanıdıklar. Bunlar kimler? Yahya Kemal Beyatlı, en çok adı geçen şairimiz. Bir diğeri işte Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızın şairi. Daha sonra işte Ahmet Haşim var ve Namık Kemal'i görebiliyoruz ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ı, doğru hatırlıyorumdur umarım, yedi ettim galiba.
Yedi oldu.
Tamam. Şimdi daha fazla ismi yok mu? Var. Ama bir bilimsel araştırma yaparken siz bir sınırlandırma yapmak zorundasınız. Bunlar adı en çok geçenler. Yani 10 kezden, 15 kezden, işte 20 kezden neyse daha fazla geçen isimler. Diğer bir sürü yazar, şair adı var ama tek tük geçiyorlar. 5 kere geçiyor, 3 kere geçiyor, 1 kere geçiyor neyse. Ama burada baskın bir şekilde bunlar öne çıkıyorlardı. Sonra bu şair ve yazarlar üzerine metinlerini incelerken tabii bir muhafazakarlık kavramı ortaya çıkıyor. Çünkü edebiyat tarihi açısından biz bu isimleri değerlendirdiğimizde genellikle geleneği takip ettiklerini, yani işte Mehmet Akif'e bakarsanız aruz vezini kullanır, Ahmet Haşim aruzu kullanır, işte Ahmet Hamdi Tanpınar şair değildir ama şair olsa, yani şairliğinde de heceyi kullansa da o da daha çok geleneksel motifleri kullanır. Yani Osmanlı döneminden kalan metaforları sahiplenir, yani tabii ki modernleştiriyor da içinde. Dolayısıyla burada bir edebiyatı yorumlama biçiminde özellikle Cumhuriyet'ten sonra yeniyi deneyen, yani bambaşka şeyler anlatmak isteyen ya da Türk edebiyatının kırılma noktalarını oluşturan bambaşka noktalara getiren şairlerin, yazarların değil de daha kontrollü, yani divan şiiri, halk şiirini takip eden, onu yavaş yavaş dönüştüren isimlerin öne çıktığını gördüm. Bir de tabii muhafazakarlık sadece bir edebiyatın yani yorumlanmasında geleneğe bağlılıktan öte bir düşünme şeklidir de. İşte biz bir devrim ülkesi olduğumuz için, biliyorsunuz Cumhuriyet bir devrimleriyle beraber kurulmuş bir ülke. İşte sekülerlikten, harf devriminden, ondan sonra işte kılık kıyafet devrimine kadar bizde bir sürü devrim oldu. Biz devrimci bir ülkeyiz ama edebiyatımızın içinde de çok ciddi devrimler var. Düşünsel anlamda da eşitlikler, insan hakları, özgürlükler, kadın hakları, çocuk hakları, hayvan hakları, neyse bütün bunlar. Bunlar da birçok yazar tarafından konuşuldu ve tartışıldı edebiyatımızda. Çok özel isimler vardı, hatta normalleşti de yani. Fakat biz bunların çok da fazla edebiyat programlarında olmadığını görüyoruz. Yani yoklar. Tabii ki biz bu kitapları okuyoruz, yayın evleri basıyor, biz bunları defalarca okuyoruz, baskıdan baskıya sürükleniyorlar. Ama edebiyat okuru biraz kendi halinde kalıyor veya edebiyat öğretmenin kendi kişisel çabasıyla renklenebiliyor. Ama öğretim programlarımız daha çok bu saydığım isimlere benzeyen ya da bu saydığım isimlerin rehberliğinde ilerliyor. Ben de dedim ki neden? Yani Türk edebiyatı çok büyük bir edebiyat. Rengarenk bir edebiyat. Ve biz 100 yılı tamamladık biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti olarak. Çok güçlü bir edebiyatımız var. Firuzan'dan tutun da işte İlhan Berk'e kadar, ondan sonra Haldun Taner'den Güngör Dilmen'e kadar çok değerli yazarlarımız, çok değerli şairlerimiz var. Ben edebiyat öğretimimizin biraz renklenmesini istiyorum. Biraz değil, rengarenk olmasını istiyorum. Bu muhafazakarlık da biraz fazla frene basmak, yani yenilikten bu kadar geri durmamıza gerek yok, çünkü biz devrimci bir ülkeyiz. Edebiyatta da yenilikler, renkler çok değerlidir. Böyle bir yere vardı, yani çıkış noktasıyla varış noktası arasında belli noktalarda çok büyük değişimler geçirdim yazarken, çünkü 7,5 senede yazıldı bu kitap.
Bu süreç içinde tabii sizin de öğrendikleriniz, yeni keşifleriniz olmuştur. O süreç içerisinde de kitap yeni bilgilerle birlikte pişmiştir diye düşünüyorum.
Tabii. Şöyle ki ben zaten yazarken böyle biriyim. Böyle hemen yazar yazmaz onu heyecanla paylaşan biri olmuyorum. Özellikle kitap işlerinde. Uzun zamana yatırıyorum biraz. Tuza yatırıyorum, öyle söyleyeyim. Biraz öyle şey bekliyorum.
Lazım. Değil mi?
Evet. Düşünüyorum, böyle kafamın arkasında bir yerde dönmeye devam ediyor. Bir de tabii teorik kısmı da var bu kitabın. Bu teoriyi kurmak kolay olmadı. Çünkü hem İngilizce hem Fransızca alan yazını takip etmek zorundasınız, okumak zorundasınız. Özellikle Edmund Burke veya işte Fransız muhafazakar yorumcularını çok okudum. Ve Türkiye'de de yakın siyaset tarihini, özellikle 1950'den sonra muhafazakarlığın gelişimini, kültürümüze ne kadar etki ettiğini, bunların hepsini okuyup bir nitel analiz gibi düşünün bilimsel olarak.
Evet.
Teorize ederek, bir yöntem kullanarak böyle bir şey çıktı. Yani keyfi bir kitap değil, yani dediğiniz gibi akademik bir çalışma.
Evet, altını çizmemiz gerekir. Hiç akademiyle alakası olmayan ama edebiyatı tutkuyla seven okurlar için de oldukça okuması kolay, dil bakımından da oldukça akıcı bir kitap. Bunu da belirtmemiz gerekir. Çünkü akademik kitap deyince veya inceleme deyince ilk başta bir gözler korkuyor. Fakat dediğim gibi sadece kurgu seven veya edebiyata dair yeni bir şeyler öğrenmek isteyen okurlar için de güzel, akıcı ve tabii ki elbette ki besleyici bir dili de mevcut. Kitap okuduğum zaman şunu fark ettim. Siyasi olaylara endeksli bir şekilde bizim edebiyat müfredatımız değişmekte. Diğer ülkelerde de, çünkü diğer ülkeleri de değiniyorsunuz. İngiltere var, Fransa var. Bu ülkelerde de siyasi olaylara paralel bir şekilde mi bir değişim söz konusu müfredatta ve edebiyatta?
Yok, genelleyemeyiz ama bir fikir verebilirim dinleyicilerimize.
Ufak bir örnek, evet.
Mesela işte diyor ki Cumhuriyet'ten sonraki edebiyat diye bir isim var. Yani bu bir siyasi isimlendirme. Ama işte diyor ki 1980'den sonra, yani darbeden sonra demek bu zaten.
Evet.
İşte 1960 sonrası edebiyat diyor. O da bir başka darbeyi işaretleyen bir şey. ya da geçmişi düşünürseniz Tanzimat dönemi Türk edebiyatı, bu da bir siyasi
olay.
Büyük bir olay. Şimdi ama edebiyatın içinde aynı zamanda akımlar var, farkındalıklar var, dilsel denemeler var. Bunlar sanki böyle bağımsız isimler ya da böyle küçük çabalar gibi olmamalı. Yani sanat eğitiminin içerisinde sanatın adını da söylemek lazım. Sanat akımlar olarak söyleyebilirsiniz. Mesela gerçekçilik diye bir başlık atılabilir. Farklı yüzyıllardan, farklı dönemlerden yazarlar, şairler illa kümelemek istiyorsanız kümeleyebilirsiniz. Mesela gerçekçi roman diye bir başlık atarsanız edebiyat tarihinin içerisine... Bunun içerisine işte Reşat Nuri Güntekin'i de koyabilirsiniz. İşte Ahmet Hamdi Tanpınar'ı da koyabilirsiniz diyelim ki. Bu biraz daha sanatsal söyleyişlerle edebiyat tarihini oluşturmayı gerektiriyor. Ama bizde daha çok böyle kronolojik, daha tarihi olaylar ekseninde sınırlandırılmış. Mesela 15. yüzyılda divan şiiri diyor mesela. Ama 15. yüzyıl çok... belirsiz bir kavram.
Evet.
Yani özellikle lisedeki öğrenciler için ya da lisanstaki öğrenciler için çok az şey ifade ediyor. Ama dünyada böyle mi? Yok, değil. Tematik öğrenmeler yapanlar var. Mesela sadece doğayı tema olarak seçiyor ve doğayla ilgili yazılmış romanları, doğayla ilgili yazılmış şiirleri, şairleri oraya alıyor. Çok daha geniş bir perspektiften bakıyor. Veya mesela şiir dersi diye açıyor başını. İşte diyelim ki biz heceyle yazanlar ya da aruzla yazanlar ya da serbestle yazanlar diye bir başlık atıyoruz. Daha genel bir yerden bakıyoruz. Yani şu andaki bizim edebiyat tarihimiz daha ziyade dediğiniz gibi siyaset kavramlarıyla veya padişahların yaşadığı yüzyılla ya da yaşadığımız felaketlerle ya da savaşlarla andığımız dönemlere bölüyoruz. Bu da biraz itici yapıyor tabii edebiyatı. Çünkü sanattan bahsediyoruz, yani tarihten değil aslında.
Doğrusu bunu düşündüğümüz zaman aklımda şu ışık yandı. Örneğin 1928, yanlış hatırlamıyorsam, Nazım Hikmet Resimli Ay dergisinde Putları Yıkıyoruz kampanyasını başlatıyor ve büyük bir yazıyla beraber ve bundan sonrasında o eski edebiyatın kişilerini değişime çağırarak ve bir yandan da değişmedikleri için onları sorgulayarak büyük bir devrim başlatıyor aslında edebiyatımız içerisinde. Örneğin müfredatımızda böyle bir başlangıç noktası olsa Putları Yıkıyoruz yazısıyla başlayan edebiyata değişim süreci adı altında veya toplumcu gerçekçiliğin ilk başta bu şekilde ortaya çıkışı belki böyle bir başlangıç da verilebilir milat olarak. Bu daha ilgi çekici ve yazarların direkt olarak entelektüel düşüncelerinin nasıl biriktiği, birikiminin sonuçlarını da bize sunması bakımından oldukça daha ilgi çekici ve öğretici olur diye düşünmedim değil.
Doğru düşünüyorsunuz. Çünkü mesela bence edebiyattaki çok sıkı tartışmalardan bir tanesi abes muktebes tartışmasıdır. Liseden belki hatırlarsınız, bilemiyorum. Bu Muallim Naci ile Recaizade Mahmut Ekrem arasındaki çok tatlı bir tartışma. Kafiyenin sesle mi yoksa harfle mi olduğunu tartışması. Tamam, diyeceksiniz ki bu çok eski bir şey. Güzel, ama edebiyatı zaten bizim böyle tartışmamız lazım. Mesela şiiri şöyle mi yazalım, böyle mi yazalım? Ya da işte şu söz varlığını mı kullanalım, bu mu olsun? Ya da işte ne bileyim belli bir dönemdeki insanlar hangi sözcükleri daha sık kullanıyordu ve biz buradan nasıl çıkabiliriz gibi daha çok dille, daha çok sanatla bağlantılı bir takım tartışmalar çok daha kayda değer.
Bence de öyle. Özellikle kullandığımız kelimeler de günlük hayatımızın bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin son yıllardaki dilde kullanılan, toplumsal olaylarda kullanılan kelimeler de oldukça önemli. Örneğin Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurultay veya kamutay kelimeleri daha çok kullanılırken şu anda şura veyahut bu tarz kelimeler daha çok kullanılmakta. Dilin kullanımı üzerinde, yani bu yazarlar, şairler dili nasıl kullanmışlar, hangi kelimeleri kullanmışlar ve günümüzdeki farklılıkları neler şeklinde biraz daha günlük hayata adapte ederek şekilde verirsek aslında daha ilgi çekici bir müfredatla karşılaşacağımız muhakkak.
Yani çocuk şey yapar böyle. dile yakınlık duyar.
Kesinlikle. Aa, yaşayan bir şey çünkü.
Şura da varmış, Kamutay da varmış der. Yani bunu tartışır. Zaten benim istediğim şey, geçmişte 11 sene kadar edebiyat öğretmenliği yapmış ve şu anda hep işte çocuk edebiyatı, dil eğitimi, kavram gelişimi öğreten bir hoca olarak istediğim şey, öğrencilerin ya da vatandaşların, insanların kendi konuştuğu dile veya yaşadığı kültürden doğan edebiyata karşı çok ciddi bir sempatisinin ve merakının olması. Yani böyle bir cetvelle çizilmiş gibi işte şu şu şu şairleri bilirsem, şu şu şu yazarları bilirsem bu benim için tamamdır. Ama diğerlerine karşı diğerlerinin ne yazdığını asla merak etmemek gibi bir şey yanlış bir şeye yol açıyor. Yani edebiyatı konuşma şeklimiz biraz çok donmuş. Yani canlı değil, çok güncel değil. Onu eleştiriyorum aslında.
Evet, tek tek müfredatları da ve içeriklerini de ele alarak bunu gösteriyorsunuz kitabın bölümleri arasında. Aynı zamanda burada muhafazakar edebiyat kanonu, yani bu kitleyi, farklı karakterleri ve fikir ayrılıkları olduğuna da yer veriyorsunuz aslında. Örneğin Mehmet Akif ile Peyami Safa, ikisi de muhafazakar.
Çok farklılar ama.
Ama evet, çok farklılar. Tabii. Değil mi?
Ya muhafazakar oldukları noktalar var. Bunlar farklı. Mesela Peyami Safa ne açıdan muhafazakar? Bir defa kadın hakları noktasında son derece muhafazakar bir yazar. Nasıl? Biz onun kitaplarını okuduğumuz zaman kadınların herhangi bir işte çalıştıklarını görmüyoruz. Kadınların kişisel ilişkilerinde neden sonuç ilişkileri kurmalarını ve doğru karar vermelerini genellikle görmüyoruz. Kadınlar hep yanılgıya düşen, hata yapan, yalpalayan, zayıf karakterler Peyami Safa'da. Güçlü olanlar daha çok erkekler. Fakat bir yandan da o güçlü erkeklerin kadınlara karşı pek de nazik davranmadıklarını, biraz psikolojik hoyrat anlamda evet hoyrat olduklarını da gözlemleyebiliyoruz. Bu açıdan bildiğimiz hani muhafazakar çok böyle kadın üzerinde veya eşitlikler üzerine bugün çok ciddi tartışmalar yürütülüyor ve benimsedik artık. Bizim anayasamızda da herkes bir hayli eşit ve bunu yaşamımızda da sağlamaya çalışıyoruz. Peyami Safa bu açıdan çok da hani kadın yanlısı bir yazar değil ve işte bu da bir muhafazakar bir çizgi, ister istemez bunu kimse itiraz edemez yani bu şeye.
Kendisi de inkar etmez muhtemelen.
Evet. Elbette ki bütün haliyle, yani sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nde yazamış, yaşamış bir yazar. Elbette ki gündelik hayatında son derece modern veya son derece bugüne ait şeyler var. Hatta çelişkiler var. Çünkü kitapta da belirtmiştim. Mesela güzellik yarışmalarının zamanında jürilerinden bir tanesi Peyami Safa. Yani kadını bedensel olarak modern bir şekilde ya da görünümünü bu şekilde görmeyi normal görüyor ama toplumdaki kabulü, mesleki anlamda veya haklarını savunma veya idraki, aklı başındalığı açısından bugünümüze seslenmeyecek bir muhafazakarlıkta. Daha geride durmasını istiyor kadının. Fakat Mehmet Akif Ersoy'un muhafazakarlığı daha çok inanç boyutunda. Yani bu edebiyat tarihinde de vardır. Yani Mehmet Akif'in seküler noktasında değil de daha çok İslam'ı uygulayan bir devleti arzuladığını bunu biliyoruz. Ama bununla ilgili de çok derin bir şeyde yaşamadı. Yani nasıl diyeyim, Kurtuluş Savaşı sürecinde veya milli mücadele esnasında bu süreci destekleyen çokça şiiri de var. Ama biz biliyoruz ki Mehmet Akif'in, evet, batılı da ülkeler gibi işte tekniği, teknolojiyi takip etmek gerektiğini söylüyor. Ama bir şarklı gibi yaşamak lazım geldiğinden söz ediyor. Yani doğu kültürünü daha çok ihya etmek, onu iyileştirmek, onun yarasını sarmaktan bahsediyor. Batılı kimliğini, yani o Osmanlı'nın bir ortada duran bir kültür olduğundan ziyade doğuya ait bir yer olduğunu işaretliyor Mehmet Akif. Onun muhafazakarlığı burada. Ama Mehmet Akif aynı zamanda toplumdaki aksaklıkları da gören, dönemini eleştirebilen, Abdülhamit'i mesela çok sert eleştiren şairlerden bir tanesi. Dolayısıyla onu padişahı eleştirebilen bir şair olduğu için muhafazakar olarak işaretlemeyiz. Ama bugünkü dünyamız açısından baktığınız zaman, yani cumhuriyette yaşayan bir birey olarak baktığınız zaman, hem aruz ölçüsünü kullanması, çünkü onun döneminde serbest ölçüye geçmiş olan birçok şair vardı, bir geleneksel şair, hem de düşünsel açıdan da döneminde dünyadaki tartışmaları, eşitlikleri, hakları tartışma noktasında daha esnek davrananlara göre daha ne denir, kontrollü ve endişeli bir durumu var. Yani Batı'ya karşı bir şeyi var, tepkisi var. Aslında onu anlıyorum da, onu kitapta da söyledim. Çünkü işgal altındaydık yani. Avrupa devletleri çok da sempatik bir durumda değil. Ama düşünsel açıdan da meselesi var. Yani diyor ki ben gelişeyim ama bir doğulu gibi gelişeyim. Fakat ben mesela evrensel biriyim. Benim için fark etmez. Ha doğu, batı benim için önemli değil. Zaten Türkiye tam ortada duran bir yer. Biz de öyle bir devletiz. Önemli olan evrensel değerler. Benim baktığım yer, nokta orası. Ama Mehmet Akif de oraya girer. Burada aslında benim kitapta hani tartıştığım şey, hani muhafazakarlık da bunların hepsinin aynı olduğu değil. Benim asıl büyük tartışmam şu: yenilik yapan, tamamen böyle dramatik değişiklikler yapmak isteyen, sadece ideolojik anlamda değil, bizi ilgilendirmez ideolojik tarafı, dilde yenilik arayan, ikinci yenileri biz niye baş tacı edemiyoruz? Yani niye biz bu kadar konuşmuyoruz? Aslında harika şiirler yazmışlar. Gülten Akın'ı biz niye bu kadar konuşmuyoruz? Yani sen ya iyi şair ama hani o kadar da değil. Niye yani? Ya da neden biz İlhan Berk'i o kadar çok konuşmuyoruz edebiyat kitaplarının içinde? Neden? Melih Cevdet Tanzay niye yok? Orhan Veli niye yok? Ya bunlar bence asıl konuşmamız gereken şey. Türk edebiyatı çok zengin. Niye bu kadar sınırlıyız?
Buradan hareketle muhafazakar edebiyat kanonu içerisinde yer alan edebiyatçıların da antolojilerini de incelemişsiniz. Kitapta da yer alıyor. Orada da Garip Akımı, İkinci Yeni, Nazım Hikmet, Sabahattin Ali gibi yazar ve şairlerin o taraftan nasıl gözüktüğüne, göründüğüne yer veriyorsunuz. Ciddi anlamda onların da yüzeysel baktığını ve anlaşılmaz, hani bu bahsettiğimiz akımları ve yazarları anlaşılmaz bularak baştan bir çizik attıklarını gözlemliyoruz. Ama şunu da söylemek isterim. Mesela muhafazakar, yani modern edebiyata mensup olarak kendini addeden eleştirmen edebiyatçılar muhafazakar kesimin eserlerini, yazarlarını inceleyip, bilimsel bir açıdan inceleyip bunu ortaya koyabiliyorlar. Fakat muhafazakarlıkta bunun olmadığını görüyoruz.
Niçin? Ha, şöyle mi? Evet. Mesela ben bu muhafazakar edebiyat kanonunun içinde dikkate alarak, değer vererek bütün bu yazarların, şairlerin metinlerini alıp üzerine eleştiri yapabiliyorum. Ama demin saydığımız isimlerden işte Haldun Taner'le ilgili, tabii bir sürü tez de yazılıyor bunlarla ilgili ama bunlarla ilgili bilimsel dayanaklarla, bilimsel gerekçelerle daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. Hı hı. Elbette ki. Yani bu daha zayıf şeyde, ne denir, okullarda, üniversitelerde daha şey, daha dikkate alıp tez yazmak daha nadir görülen bir şey. Türkiye'de en çok hakkında tez yazılan yazarlar, şairler de bunlardır. Yani bu saydığımız isimlerdir. Yani bu kanon dediğim şey sadece liseyi içermiyor aslında. Lisans programlarındaki yeri de gösteriyor. Ben de yani Türk Dil Edebiyatı mezunuyum. Yüksek lisansım da öyle. Ben bilerek içeriden gelen biri olarak konuşuyorum. Ben çok yabancısı değilim. Bunlar da son derece değerli isimler. Yani Fuzuli'yi ben de severim ya da Nefi'ye bayılırım yani. Ama bir lise öğrencisi ya da bir lisans öğrencisi çok da hissetmeyebilir yani bunu. Siz mesela Türk Dil ve Edebiyatı bölümüne gittiğiniz zaman yıllarınız divan şiiriyle geçer. Yıllarınız halk edebiyatıyla geçer. Peki ben yaşayan edebiyatı gerçekten tanıyor muyum? Evet, yeni Türk Edebiyatı dersleri var. Ama bu edebiyat derslerinin içerisinde ne kadar kuram konuşuyorum, ne kadar farklı yazarlar, şairler öğreniyorum. Türkiye'de Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun, bizim çok iyi tanıdığımız, ödüller verdiğimiz, üzerinde tartıştığımız, dilden dile çevirdiğimiz kaç tane yazar çıkıyor? Yani edebiyatı eğer biz yeniliklerle öğretmezsek, yeniliklerini tartışarak, dili devşirerek, dili dönüştürerek, sanatsal boyutuyla tartışmadığımız müddetçe edebiyat bölümlerinden mezun olanlar değil, daha başka bölümlerden mezun olan insanlar edebiyata ilgi duyuyor ve onu yazıyor. Çünkü daha serbest düşünüyorlar. Bu bir çelişki değil mi?
altı çizilmesi gereken bir nokta. Demek ki verilen eğitim içerik bakımından düşünce
yaratıcılığa bir ket vurma. Çok izin vermiyor. Belki şimdi diyecekler, olur mu öyle şey canım, bir sürü var. Tamam var da şimdi yayın evlerinden çıkan bildiğimiz, saydığımız, işte çok değer verdiğimiz dünya kadar yazar var. Bunun çok az kısmı edebiyat mezunu.
Bu da bir aslında ayrı bir araştırma konusu bence.
Şimdi bütün dünyada böyle zannediliyor. Hayır, öyle değil. Mesela ben Fransız edebiyatını yakından takip ediyorum. İşte diyelim Laurent Binet. Adam hem şey, dil bilimci, işte biliyor şeyi, edebiyatı, dili. Hem de çok iyi bir yazar ve Goncourt'dan tutun da bir sürü ödül aldı. İlk roman ödülüne kadar. Yani edebiyatı iyi bilen insanların edebiyatı üretmesi aslında bizim edebiyatımızı çok daha iyi yerlere götürür. Düşünsenize, çok iyi biliyorsunuz edebiyatı. Üstelik içinizde sanatsal bir yetenek de var. Ne kadar güzel şeyler ortaya çıkar. Tamam, şu anda da çok zengin bir edebiyatımız var. Ama neden edebiyat fakültelerimizde, edebiyat bölümlerimizde bu işin yaratım kısmı, bu işin deneysel kısmı bu kadar çok konuşulmaz? Amerika'da, Avrupa'da, hatta Mısır'da, ne bileyim İran'da, Hindistan'da ki edebiyat bölümlerinde neden yazmaya, edebiyatın teorik kısmına veya yeni dokulara yer açılırken bizde böyle donmuş bir edebiyat tarihi, geçmişte kalmış ya da geçmişi koruyan, daha muhafazakar çizgide olanlar neden vurgulanıyor? Yazmayalım diye mi?
Belki de. Belki de. Hep müfredatı etkisini ve akademi etkisini konuştuk. Kafamda şu, hani normal edebiyat okuruna nasıl bir etkisi oluyor bu durumun, onu merak ediyorum. Örneğin son zamanlarda dergilerde, belli popüler edebiyat dergilerinde ikinci yeni akımına mensup veya Nazım Hikmet, Sabahattin Ali gibi isimlerin kapak resimlerine yer verildiğini görüyoruz ve eserlerine, bir takım eserlerine yer verildiğini görüyoruz. Ama bir yandan müfredatta muhafazakar bir eğitim programı söz konusu. Ama bir yandan da böyle bir durum var. Bu bir çelişki değil mi sizce? Kitaptan, tabii kitap bu konuyu işlemiyor ama aklımda bu soruyu doğurduğu için sormak istedim.
Yo, güzel soru. Şöyle, biz edebiyatçıların daha çok dedikodusunu ve aşk hayatlarını konuşmayı sevebiliyoruz. Bu doğru bir şey değil. Popüler bir takım edebiyat gazeteleri, edebiyat dergileri şairlerin işte aşk şiirlerini, işte aşk hayatlarını, işte platonik meselelerini falan masaya yatırıyor. Fakat edebiyatın varlık nedeni asla bu değil. Yani edebiyatın varlık nedeni hayatı anlamak, hayatı değerlendirmek. Belki liselerde veya lisansta verdiğimiz bu eğitim bizi böyle şeyleri merak etmeye sürüklüyor. Yani edebiyatın eğlenceli olabilecek, daha edebiyat dedikodusuna doğru bizi sürüklüyor. Daha popülist tarafa sürüklüyor. Aslında bizim edebiyatı çok daha derinlemesine konuşmamız lazım. Mesela Tanzimat'ta ya da işte Cumhuriyet'in o ilk dönemlerinde köşe yazarları edebiyat üzerine çok güzel tartışmalar yürütüyorlardı. Dile dair ya da edebiyatın konularına dair. Mesela şeyde, yine Fransa'da örnek vereyim. Noktalama işaretlerinin çokluğu ve aksanların aksan, işte
aksan, evet, aksan tartışması
var ve lisedeki öğrenciler protesto ettiler, yani şu aksanları kaldırın artık diye. Düşünebiliyor musunuz, bir ülkenin meselesi oluyor bu, öğrencilerin meselesi oluyor. Bizim niye dille ilgili, edebiyatla ilgili bir meselemiz yok da hep bunu politik meseleler üzerinden tartışıyoruz? Bu doğru değil. Yani bir kuruma verip bütün o sorumluluğu bir Türk Dil Kurumu'na bırakmak yerine bir gündelik mesele haline getirerek çocukların da sahiplenebileceği, Türkçeyi benimseyebilecekleri ya da bir takım iyi bir yazar, iyi bir şair arayışına düşen lise öğrencilerini daha fazla görmek istiyoruz. Ama daha çok böyle edebiyat dedikodusu, işte biraz ağlak, biraz işte zavallı, ne de çok sevmiş veya aman onun da çok sevgilisi varmış gibi erkek şairlerin kadınlarla maceralarının güzellemesi bana çok ilgi çekici ve değerli görünmüyor açıkçası. Çünkü beni bir yere kadar ilgilendiriyor, hatta ilgilendirmiyor. Ben metinle ilgilenmek istiyorum, hangi düşüncede olursa olsun. Mesela Tarık Buğra daha şeydir, geleneksel kodları, hatta muhafazakar bir çizgiye belli noktalarda koyabileceğimiz biri. Ama Kuyruklu Yıldız diye bir öyküsü vardır ki nefis bir şeydir. Çok iyi bir öykü yazarı bence Tarık Bura. O kadar iyi bir dil kullanır ki, çok parlak bir Türkçe kullanır. Bana göre Melih Cevdet'in romanındaki dile çok yakın bir dildir. Yani çok parlak bir dildir ve ben onu lisede öğretmenlik yaparken çok kullanıyordum. Tarık Bura'nın Kuyruklu Yıldız hikayesini.
Buradan hareketle aslında son zamanlarda oldukça fazla sayıda basılmaya başlanan, internet üzerinden basılan, yayınlanan, sonra kitap haline basılan, hatta filmi de çekilen kimi kitaplar aklıma geldi. Popüler edebiyatta yer alan, popüler yayıncılıkta yer alan. Buradaki kitapların konusuna baktığımız zaman da her ne kadar çok fazla okunsa da biraz da işin dedikodusuna veya karakterlerin de biraz aşk çemberi üzerine hareket etmesine baktığımız zaman, işin metinin içeriğinden çok aslında dedikodusuna ne kadar yatkın olduğunu görebiliyoruz. Bu aklıma geldi şimdi sohbetimizden. Tabii bu ayrı bir tartışma konusu. Belki kısaca değinmek istersiniz bu internet ortamında yazılıp sonra basılan kitaplar ne kadar edebidir veya ne kadar değerlidir? Tartışmak mümkün mü?
Şey mi diyorsunuz, yani internet üzerinden yazılmış metinlerin daha sonra kitaba dönüştürülmesi üzerine mi? Yani bu tabii popüler edebiyat dediğimiz bir şey. Yani edebiyatı sınırlandırmamız mümkün değil. Herkesin anlayabileceği, herkesin ulaşabileceği bir dil vardır filan. Ama yüksek edebiyattan bahsedeceksek hayır, buna girmez. Çünkü yüksek edebiyat böyle dalga geçirebilecek bir şey değil. Çok emek verilmesi gereken ve dili en üst noktaya taşıyan ve düşüncemizi de Chomsky ile ya da işte Derrida ile beraber düşündüğümüz zaman dil düşüncenin evidir. Yani ben ne kadar çok dille hakimsem o kadar farklı şeyler düşünebilirim. Yüksek edebiyat da bu zaten dilin en mükemmel hali. Yani en zirvede, en gelişmiş versiyonu şeyin, dilin. Dolayısıyla ben iyi bir edebiyat metni okuduğum zaman daha çok şey düşünebilirim. Ama hemence anlayabileceğim, beni hiç yormayan, sayfaların kolaylıkla akıp gittiği ama düşünsel anlamda bana hiçbir şey düşündürmeyen, yeni bir şey düşündürmeyen bir metin, ister istemez edebi olarak da düşünsel açıdan da ortalama bir metindir. Evet, iyi vakit geçirebilirim onunla ama tam bir edebiyatta sayamam tabii ki.
Evet, bunu da tabii ayrı bir tartışma konusu olarak bir serbest çağrışım olsun diye belirttik. Şimdi müfredata baktığımız zaman dediğiniz gibi muhafazakar bir edebiyat akımı söz konusu. İkinci yeni yok, garip yok vesaire. Fakat ortada sadece edebi değer mi söz konusu bu kitapların alınmamasını gerekçelendiren? Yoksa yani şunu sormak istiyorum. İkinci yeninin tüm şiirlerini ayırt etmek sizin vermemiz mi gerekir edebiyatta?
Hayır, şöyle bir eğitimci olarak konuşayım burada. Yani edebiyatçılık, evet virgül, ben aynı zamanda bir eğitim hocasıyım. Şöyle, 18 yaşına kadar olan çocukları bizim korumamız gerekiyor. Yani 18 yaşına kadar herkesi bir çocuk olarak işaretliyoruz. Burada sunduğumuz bütün metinlerin belli özellikler taşıması lazım. Bu özelliklerin içinde herkesin eşit olduğu, evrensel bütün haklara, bütün eşitliklere uygun olması gerekiyor. Bir yandan da doğayı, insanları sevdiren bir çizgiye taşınması gerekiyor. İkinci yenilerde, birinci yenilerde de sorunlu şiirler var. Yani biz burada zaten şunu söylemiyorum. Muhafazakar olunca negatif oluyor, işte seküler olunca veya işte ilerlemeci olunca pozitif oluyor. Böyle bir şey değil. Mesela şimdi Cemal Süreyya'nın bazı şiirlerinde cinsellik çok ön plandadır. Bu onun tercihi. Onun okuru bunu tercih edebilir. Ama ben bunu o kadar liseye koyamam. O kadar değil, koymam. Çünkü 18 yaşına kadar olan çocukların bedensel bütünlüğü veya bedensel özellikleriyle cinsiyetlerin ayrışmasını doğru bulmuyorum. Bu yüzden daha düşünsel, daha kavramsal, kadınla erkeğin birbirini tanımasının daha kontrollü bir yerde olması gerektiğini düşünüyorum. Ama burada kadınları daha az değerli sunan veya kadınları yalnız bedensel özellikleriyle gösteren, ister şöyle bir şair olsun, ister böyle bir şair olsun, bunu kullanmıyorum. Dolayısıyla bir kişiyi, bir şairi şucu ya da bucu yapmak, illa da onu edebiyat dersine alacağımız ya da koymamız gerektiğini düşünemeyiz. Yani çünkü pedagojik açıdan 18 yaşına kadar herkes çocuktur. 18 yaşından sonra isteyen istediğini okuyabilir. Ama ben onun önünde bunu denetlemek zorundayım. Hem bilime karşı, sanata karşı merak duyan ama eşitlikleri gözeten ve yenilikleri merak eden, yenileşmeyi arzulayan, yeni tartışmaları, yeni düşünceleri izlemek isteyen insanlar yetiştirmek istiyorsak, ki Türkiye Cumhuriyeti böyle bir kuruluş değere sahip. Yani işte var ya hani muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde çıkmak. Bunun için yenilikçi olmanız gerekiyor. Bu yüzden tabii ki hayvanlara, insanlara, çevreye duyarlı metinleri koymam lazım. Bu Cemal Süreyya'da varsa onu koyarım. Necip Fazıl'da varsa onu koyarım. Fark etmez. Yani önemli olan yelpazenin geniş olması.
O halde yelpaze geniş olacak ve Yahya Kemal'de olacak. Cemal Süreyya'da olacak. Tabii. Ama pedagojik şartlar ne kadar uygunsa.
Ve yenilikçiye de izin vererek yani. Yenilikçiliğe, yani yenilikten bu kadar korkmaya gerek yok. Yenilik iyi bir şey. Yenileşmeden siz ilerleyemezsiniz. Bilimi ilerletemezsiniz, sanatı ilerletemezsiniz. Merak etmeniz lazım. Yani insanlar yeni şeyleri düşünerek işte Mars'ta hayat kurmaya falan çalışıyorlar. Ya da yenilikleri düşünerek Salvador Dali ortaya çıkıyor. Ya da Fikret Mualla, Osman Hamdi ortaya çıkıyor. Yenilikleri düşünmek durumundayız. Yani yeniyi denemek zorundayız. Ama çok muhafazakar olduğumuz zaman sürekli eski güzel günleri özleyerek yeniden ve gelecekten ümitsiz, sadece elindekileri korumaya çalışan hale geliriz. Biraz nostaljik kalırız yani.
Evet. Bu
muhafazakar yazarlar, biraz şairler biraz nostaljik. Hep daha Osmanlı'yı özlüyorlar. Daha işte geçmiş değerleri özlüyorlar. Ama biz güzel bir ülkede yaşıyoruz. Yani Atatürk çok güzel bir ülke kurdu bize. Ve bunun nimetlerinden yararlanmak, daha fazlasını arzulamak da hakkımız diye düşünüyorum.
Evet, kitapta ele aldığınız şairler arasında Yahya Kemal'in sürekli olarak İstanbul sevgisine ve memleketin diğer noktalarına fazla ilgilenmemesine değer yer veriyorsunuz.
Evet, mesela bir şaka olarak kullanılır ama işte Ankara'nın nesini seversiniz, işte İstanbul'a dönüşünü. Neden? Nesi var Ankara'nın? Bir Ankaralı olarak da konuşayım. Ankara içinde Cumhuriyet değerlerini bulunduran Türkiye'nin başkenti bir yerdir ve orada doğa güzelliklerinden öte düşünsel olarak müthiş bir yenilik vardır.
Kesinlikle.
Hayır, yani bu da tabii daha muhafazakarcı bir tutum. Yani neden İstanbul? Ben hem İstanbul'u hem Ankara'yı aynı anda sevebilirim. Ya aynı şekilde onlar benim kültürel değerim. Yani deniyor ya işte milli değerler falan, yani Ankara da milli değer. Evet. Neden Ankara'nın en güzel yanı İstanbul'a dönüşü olsun ki? Cumhuriyet kenti orası.
Ve içerisinde barındırmış olduğu birçok entelektüel değeriyle Orhan Veli'nin orada yaşadığını uzun bir süre göz önünde bulundurursak, Sabahattin Eyüpoğlu'nun,
Sabahattin Ali'nin
onların yaşadığını ve Hasan Ali Yücel'in orada kurmuş olduğu çeviri tercüman bürosunun yapmış olduğu müthiş çevirilerin de Ankara'dan doğduğunu düşünürsek ciddi anlamda hem İstanbul'u hem Ankara'yı sevebiliriz buradan yola çıkarak. Tabii aynı zamanda eleştirel gözle bakmak şartıyla hem ikinci yeniyi hem Tanzimat'ı okumalıyız, okuyabiliriz de. Bu da altını çizmemiz gerekirse eleştirel ve bilinçli bir okumayla yapılması şartıyla.
Ya şöyle de bir şey var, hani bu, hadi bir de manşet de atayım. Yani şimdi divan şairleri en iyi şairler değildir yani. Şöyle geliyor bize. Ne kadar az anlıyorsak bir metni, ne kadar metaforikse o kadar anlamlıdır. Ben şöyle düşünüyorum. Gülten Akın'ın Kestim Kara Saçlarımı şiirinin bana göre Fuzuli'nin bir dizesinden daha aşağı kalır bir tarafı yok. Yani çünkü orada çok örtük bir anlam var. Yani o kadar anlam yüklediğiniz saçlarımı kestim diyor kadın. Yani başka bir yere doğru gittim. Bambaşka bir hafsala, bambaşka bir düşünce ve dilin içerisindeki o pırıl pırıl Türkçeyi görüyorsunuz. Bir insanı, bir şairi, bir düşünürü, bir felsefeciyi geçmişte yaşamış olması onu daha değerli yapmaz. Bugün yaşayan, aramızda nefes alıp veren, çok değerli, çok entelektüel, çok saygın insanlar var. Hem düşünür düzeyinde, hem şair, hem edebiyatçı, hem ressam düzeyinde. Yani yaşadığımız çağa kızmamıza gerek yok. Biz mesela çok daha fazla şey biliyoruz geçmiştekilere göre. Ben onun çok zor elde ettiği bir bilgiyi veya düşünceyi, o saf düşünceyi daha hızlı kat edebiliyorum. Çünkü çok fazla bilgi var, çok fazla deneyim var, çok fazla yaşanmışlık var. Çok az engel var bilgiye, deneyime ve düşünceye ulaşma noktasında. Genel bir şey, sanki geçmişte yaşıyorsa birisi daha derindir gibi. Hayır, bugün de ya da bir yüzyıl önce de çok değerli insanlar vardı. Ortalama insan da hep vardı. Dolayısıyla şimdi yaşayan şairler ya da Cumhuriyet'ten sonra yaşamış şairler, yazarlar daha az değerli değil.
Buradan hareketle güzel Türkçemizin çağdaş yazarlarına da ele almamız, irdelememiz gerektiğine de bir dipnot olarak düşmemiz gerekir. Müfredatta yer almasa bile en azından kişisel çabalarla az buçuk araştırarak, görerek ve odaklanarak aslında çağdaş edebiyatımızda yer alan iyi yazarları veya çağdaş sanatta yer alan iyi sanatçıları takip etmek gayet mümkün diyebiliriz o halde.
Tabii ki. Yani benim isteğim bir edebiyat öğretimcisi olarak, bir dil öğretimcisi olarak insanlara, yaşadığımız ülkeye edebiyatımızın renklerini ve çağdaş edebiyatı, modern edebiyatı ve bütün renkleriyle tekrar tekrar vurgulamak istiyorum, göstermek. Çünkü çok güçlü bir edebiyatımız var. Onu daha iyi bir yere getirmek istiyorsak sesini biraz açmamız lazım.
Bu da programımızın son cümlesi olsun. Bu cümleyle başladık. Tüm renklerini göstermekle edebiyatımızın, bu cümleyle bitirelim. Evet, siz de tabii hem radyolarınızın sesini açın, hem de edebiyattaki algılarınızın biraz daha ayarlarını açın. Değerli dinleyenler, değerli dostlar. Bu hafta doçent doktor Tuğba Çelik bizlerle konuk oldu. Alfa Yayınlarından çıkan Muhafazakar Edebiyat Kanonu adlı kitabı konuştuk. Kitap raflarda sizlerle buluşmayı bekliyor. Ve tabii bu güzel sohbet için tekrar teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Evet, Kültür Sanat Ajandası'nda ben Ahmet Çağatay Bayraktar, sesimizi sizlere Ece Çokal ve Serdar Filiz ulaştırdı. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kültür sanatla kalın.